Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aktepe, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Bu hafta hocam yavaş yavaş Selçuklu Devleti'nin genel bir değerlendirmesiyle birlikte yıkılışını aktaracağız dinleyicilerimize, zamanımız el verdiği sürece. Ardından ilginç bir dönem gelecek. Bu programa yetişir mi bilmiyorum ama o da ikinci beylikler dönemi. Arada tabii Cengiz İmparatorluğu var, Köse Dağ Savaşı var. Hocamız bütün bunları bizlere az önce söylediğim gibi süremiz el verdiğince aktaracak. Ama Güray Hocam, hep yaptığımız gibi Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan çıkmış bir kitap armağanımız var. Önce bu kitabımızı tanıtalım dinleyicilerimize. Bizi arayan dinleyicimize, dinleyicilerimizden birine ulaştıracağız kitabı. Hangi kitap bu hafta Güray Hocam?
Evet, bu hafta dinleyicilerimize Türk Tarih Kurumu yayınlarından Safevi Devleti'nin kuruluşu ve gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü adlı eseri, Profesör Doktor Faruk Sümer hocanın, rahmetli hocanın eserini hediye ediyoruz. Çok talihli bu bugünkü dinleyicimiz bu eser dolayısıyla, çünkü gerçekten çok güzel bir eser kazanmış olacak arayan dinleyicimiz. Bizim çok değer verdiğimiz, lisans öğrencilerimize ve genel okuyucuya tavsiye ettiğimiz kitaplardan birisi. Safevi Devleti'nin Anadolu ile olan irtibatı, Anadolu'dan göç eden Türkmenler konusu burada ele alınıyor. Hayırlı olsun şimdiden talihli dinleyicimize bu güzel kitap.
Hocam az önce vurguladığınız gibi bu konu da aslında yine kamuoyunda çok bilinmeyen bir konu ama Safevi Devleti'nin kuruluşunda Anadolu Türklerinin de önemli rolleri var. Buradan gidenler var, destekleyenler var, Şah İsmail'in burayla ilişkileri var. Demek ki Faruk Sümer Hoca rahmetli bütün bunları incelemiş bu kitabında.
Elbette 16 Türk Devleti arasında Safevi Devleti'ne biz yer vermiyoruz. Ancak bir Türk Devleti olduğunu burada bu kitapta gayet belgeli, delilli bir şekilde Faruk Hoca rahmetli izah ediyor. Ve gerçekten de bunu böyle bilmek, doğrusunu bilmek gerekiyor. İşte Türk Tarih Kurumu olarak da bu doğru belge ve bilgileri kamuoyuyla, bütün dünyayla paylaşıyoruz. Bu vesileyle bu kitabı hediye ediyoruz. Safevi Devleti'nin kuruluşu ve nasıl kurulduğu, Türkmen aşiretlerinin burada nasıl görev aldığı, Şah İsmail'in konumu ve Anadolu ile olan irtibatı, Anadolu'daki irtibatlarının Osmanlı Devleti'ni rahatsız etmesi gibi konular burada temellendiriliyor, ele alınıyor.
Bu gerçekten de çok değerli bir kitap. Aslında Oğuz tarihçisi, Oğuzlar üzerine çok uzman bir isim rahmetli Profesör Doktor Faruk Sümer Hoca, ama bu kitapta ilginç. Değerli dinleyicilerimiz, telefon numaralarımız 463-34-19, 463-34-21. Kitap armağanımızın yanı sıra sorularınız ve yorumlarınız için de bekliyoruz telefonlarınızı. Elektronik posta adresimiz tttürktarihi@trt.net.tr. Programlarımızda Türk tarihinin izinde, arayışlarımızda bu hafta Selçuklu Devleti'ndeyiz. Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye Selçuklu Devleti. Büyük Selçuklu Devleti'nin ayrıntılarıyla daha önce zaten Refik Turan hocamız da Profesör Doktor Türk Tarih Kurumu Başkanımız 3 yıllık bir süre içerisinde Güray Hocam program yapmıştık, anlatmıştık Büyük Selçuklu Devleti'ni. Selçuklu, Türkiye Selçuklu Devleti'ne ilişkin de sizin değerlendirmeleriniz oldu. Genel bir giriş yapalım Güray Hocam. Yıkılış dönemine gelelim. Bu arada galiba Köse Dağ Savaşı'nın da büyük bir etkisi var Selçuklu'nun yıkılışında. Buyurunuz Güray Hocam.
Evet, Türkiye Selçuklu Devleti'nin Anadolu'daki varlığı 1075 yılında Fatih Süleyman Şah ile başlamıştır. Süleyman Şah Anadolu'nun fethinde çok önemli bir Selçuklu hükümdarı ve aynı zamanda Kınık boyundan olan bu Süleyman Şah bin Kutalmış, Kutalmış oğullarından gelen Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti ilk önce İznik şehri olmuştur. İznik şehrinin tarihte uluslararası bir değeri var olmuştur. Yani medeniyetler arası bir ortak nokta olmuştur. Sebebi de bildiğimiz gibi 325 yılında Batı Roma ve Doğu Roma'nın henüz ikiye ayrılmadığı bir dönemde, Roma İmparatorunun henüz Hristiyan olmadığı bir dönemde İznik'te bir konsil toplanmış ve Hristiyanlığın resmi din olarak kabul edildiği bir şehirdir. Çok önemli bir şehirdir Roma açısından. İşte böyle önemli bir şehrin bir Selçuklu Sultanı Süleyman Şah tarafından Malazgirt'in hemen 4 yıl sonrasında ele geçirilmiş olması, fethedilmiş olması gerçekten Türkiye Selçuklu Devleti'nin nasıl kurulduğunu, hemen İstanbul'un yanı başında çok önemli bir liman şehrinin alınmasıyla dünyayı etkileyen bir noktada bulduğunu söyleyebiliriz. Nitekim 1076 yılında Avrupa'dan yardım istiyor Bizans İmparatoru Mihail Dukas. Bu yardım talebinde çok ilginçtir. Selçuklu Türklerinin Anadolu'yu tamamen ele geçirdiğinden bahsederek istimdatta bulunuyor. Yani kurtuluş için yardım, şövalye yardımında bulunmasını istiyor papalıktan ve Avrupa'daki krallardan. Fransa'dan, İngiltere'den, o zamanki çeşitli kont ve düklerden yardımlar talep ediyor. Tabii ki 1075'te büyük fetih hareketleriyle kurulmuş olan Türkiye Selçuklu Devleti'nin yaklaşık yani ömrünü şöyle bir hesap edecek olursak devamlılık anlamında 1320'lere kadar devam ettiğini ifade edebiliriz. Bu da yaklaşık olarak 250 yıla yakın bir dönem. Anadolu'da Türkiye Selçuklu Devleti'nin küçük veya büyük bir yapı, birlik şeklinde devam ettiğini, devlet kimliğini koruyarak sürdürdüğünü ifade edebiliriz. Ancak zayıfladığı dönemler görülür bu devletin. Kendi içerisinde çeşitli parçalanmışlıklar, Anadolu'nun birliğinin yer yer parçalanmış halde devam etmesi söz konusu olmuştur. Başlangıçta Danişmentoğulları'yla olan Anadolu hakimiyeti mücadelesi ve Bizans'la olan mücadeleler devam etti. Yer yer Ermeni sergerdelikleri yani baronlukları ve düklüklerinin Anadolu'daki Selçuklu ile olan veya Bizans'la olan savaşlarında taraf değiştirmeleri, yine 1. Haçlı Seferi'nin Anadolu'da bazı bölgeleri yeniden istila ederek Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkentinin yer değiştirmesine sebep olması önemli siyasi, sosyal hadiselerle birlikte değerlendirilmeli. Yani İznik'in başkentlikten düşmesi olayı 1097 yılında 1. Haçlı Seferi'nin gelmesiyle birlikte Konya'ya taşınmıştır Türkiye Selçuklu başkenti. Bu tarihlerde Selçuklu tahtında Süleyman Şah'ın oğullarından Sultan 1. Kılıçarslan bulunmaktaydı. 1097 yılından itibaren de Konya başkentlik yapmıştır ve yıkılışa kadar da Konya Türkiye Selçuklu Devleti'nin ikinci ve daimi başkenti olmuştur.
Daha sonra Karamanoğulları'na zaten.
Evet. Evet. Bundan dolayı Konya'yı Selçuklu başkenti olarak biliriz ama aslında İznik'tir birinci başkent ve yaklaşık 20 yılı aşkın bir süre başkentlik yaptığını biliyoruz. İşte 1243 yılına kadar olan dönemde yapılan olaylara baktığımızda ki bu hafta itibariyle Mirokefalon zaferinin, geçen programımızda da değindiğimiz Mirokefalon zaferinin yıl dönümü kutlamaları gerçekleşti. Bu yıl dönümü kutlamaları o zamanki Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkentine, Konya'ya yakın olan coğrafyada gerçekleşmiş olan Mirokefalon zaferi dolayısıyla 3 ilimizde birden gerçekleşti. Bugünkü Türkiye sınırları içerisinde İl sınırları o Selçuklu sınırlarından farklı olduğu için bugün 3 ilde de 5 ilde de bir zaferin kutlaması söz konusu olabilir ki bu Anadolu'nun tapusunun alındığı bir zafer olması dolayısıyla milli bir konudur. Yani tarihi hatırlatmak ve hatırlamak anlamında Anadolu'nun genelinde sonuçları olan bir büyük siyasi askeri sonuçları olan olaydan bahsediyoruz. Mirokefalon zaferi bu anlamda Batı Anadolu'nun ve bütünüyle Selçuklu Devleti'nin Türkiye Selçuklu ismiyle anılmasına sebep olan zaferdir. Yani Malazgirt zaferine vatan kazandıran yani Anadolu'yu fetheden, kapılarını açan zafer tanımlamasını yapıyorsak, Mirokefalon zaferine vatan kurtaran, vatan tapusu kazandıran tanımlamasını yapmamız gerekiyor. Sakarya Savaşı'na da biz vatan kurtaran diyoruz. Yani Kurtuluş Savaşı'nın esasını Sakarya zaferi oluşturur. Çünkü Sakarya zaferinde bildiğiniz gibi başkomutan olarak Büyük Millet Meclisi tarafından atanmış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir emri vardır. O da telgraf şeklinde bütün ordulara gönderilmiştir. Orada der ki işte ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diye büyük taarruzda verdiği emirden hemen önceki emri söylüyorum. Burada hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O sathı bütün vatandır der. Buradaki ifadede vatanın kurtuluşu söz konusudur. Vatanın herhangi bir bölgesi ya da işte Polatlı'nın, Eskişehir'in kurtuluşu veya bir ilçenin kurtuluşu değil. İşte Mirya Kefalon zaferi de bu anlamda Anadolu'nun tapusunun alındığı bir zaferdir. Nitekim Mirya Kefalon zaferinden hemen birkaç yıl sonra Anadolu'yu ziyaret eden, Avrupa'dan gelen bazı seyyahlar ve gezginler Türkiye adını kaynaklarda ilk kez bütün Anadolu için kullanmışlardır. Diyar-ı Rum'un Türkiye olması, Anadolu'nun Türkiye ismiyle de anılmış olması 12. yüzyılda Türkiye Selçuklu Devleti zamanında gerçekleşmiş olan büyük bir tarihi siyasi olaydır.
Hocam bütün söyledikleriniz, bütün bu vurgularınız son derece önemli. Bütün çocuklarımızın, gençlerimizin, tarih meraklılarımızın, bütün Türklerin bu tarihi bilmeleri, öğrenmeleri gerekiyor ama sanki Hunlardan önce Avrupa'ya, Anadolu'ya Türklerin akınları konusunda eksik anlatımlarda bulunuyoruz gibi geliyor bana. Oysa Kimerlerden, Sakalardan, Avarların İstanbul'u kuşatması yok mu hocam?
Evet tabii.
616 siz programlarımızda anlattınız evet.
Her biri üzerinde detaylı ayrı ayrı konular halinde anlattığımız için tekraren özetle de vurgulayabiliriz. Avarların, daha öncesinde İskitlerin, Anadolu'da hatta Suriye ve Mısır'a kadar uzanan akınları bulunmaktadır. İskitlerden sonra gelen bütün Türkler de İskit ismiyle anılmışlardır. Bu da ilginç. Avarlara Bizans kaynağı Avar demiyor, İskit diyor. Veya işte Orta Asya'daki, Avrupa'daki adlandırmalar da Avarların farklıdır. Hun Avarları şeklinde isimler de veriliyor. Demek ki Hunlarla Avarlar aynı kavim. Yani Avarlarla Hunlar birbirine karıştırıyorsa tarih kaynakları, burada bir akrabalık, aynı kültürü paylaşma söz konusu var demektir. Tabii ki Avarlardan önce de Bizans'ın Atilla'ya vergi verdiğini, yine Avrupa'daki kralların ve önde giden siyasi, dini liderlerin bağlılıklarını arz ettiklerini bütün kaynaklar teyit ediyor. Bu tarihin gerçekleri belgelerle ortada olan bilinen şeyler. Hocam, ve tekrar hatırlatmakta da yarar var.
Kunan Kıpçakları, Peçenekleri de eklemek gerekiyor belki. Tam bir devlet olarak algılayamasak da. Yani Türklerin Anadolu'ya tarihin milattan öncesinden itibaren akınları, ilgisi var hocam. Evet.
Tabii devlet kavramı temsil eden yapıya göre güçlülük de ifade edilebilir. Devletlerin küçükleri, büyükleri vardır kendi içerisinde. Küçük devletler, büyük devletler farklı isimlerle adlandırılabilmiştir. Türk tarihinde küçük yapıdaki devlet oluşumlarına biz beylik diyoruz. Halbuki o da bir devlettir. Yani askeri vardır, sancağı vardır, filaması, ordusu, ekonomisi, yönetim, kendi içerisinde sınırları ve gümrük teşkilatı vardır. Yani maliyesi vardır. Dolayısıyla orada bir beylik, yani devletçik ya da devlet tanımlaması söz konusu oluyor. Kendisini sultan ilan ediyor ilk fırsatta da. Çünkü o güce ulaştığını düşündüğü anda ben büyük devlet oldum edasıyla artık uluslararası bir takım konulara el atmaya başlıyor. Bu günümüzde de aslında baktığımız zaman farklı kavramlarla ifade ettiğimiz uluslararası ilişkileri, diplomasiyi ilgilendiren bir konu. Yani tarihte de bu tür şeyler var. Gücünüz nasılsa ona göre uluslararası İşte askeri, siyasi veya ekonomik konularda söz sahibi olabiliyorsunuz.
Hocam az önce vurguladığınız üç önemli tarih var. Malazgirt, Mirya Kefalon ve ardından gelen Sakarya. Şimdi burada hocam Mirya Kefalon'a ilişkin geçen hafta siz oradaydınız. Çalıştay'da savaşın geçtiği yere ilişkin sunumlar, bildiriler oldu mu Güray Hocam?
Bu geçen haftaki kutlamalarda sadece bir panel bilgi şöleni ve kutlamalar ekseninde olduğu için tarihçiler bir araya geldiler, sahayı gördüler. Ancak Çalıştay 6 ay önce yapılan Çalıştay'ın sonucunda tarihçilerimizin çoğunun yoğunlaştığı bir görüş ön plana çıktı. Bu da şunu gösteriyor ki Mirya Kefalon zaferi tarihçilerimizin ve belgelerin işaret ettiği bugünkü Eğirdir Gölü'ne en yakın olan bir bölgede gerçekleşmiştir. Kesin deliller sübut bulduğunda, ortaya çıktığında da yeri açıklanacaktır. Tabii ki bu yapılacak olan, bugün yapılmakta olan, bugünlerde üzerinde çalışmakta olduğumuz çalışmaların sonucuna da bağlı, araştırmaların sonucuna bağlı olarak ortaya çıkacaktır.
Jeologlarla da işbirliği içindesiniz Gülay Hocam.
Tabii bu tarih araştırmalarında farklı dallardan, bilim adamlarından destek almak söz konusu oluyor yer yer. Bu ancak zamanı geldiğinde, sonuç verdiğinde açıklanacak bilimsel gelişmeler olduğunda açıklanacak konular bunlar. Ondan dolayı kesin bir şey olmadan Mirya Kefalon zaferinin şehitliği burasıdır, kalıntıları şurasıdır şeklinde bir açıklama yapmamız çok doğru değil. Bu noktada değiliz. Ancak Denizli'den Konya'ya kadar olan sahada 3 ilimizde bu yıl kutlamalar oldu. Geçen yılda olmuştu. Bu güzel bir şey. Türkiye'de Mirya Kefalon zaferinin hatırlatılması, tanıtılması anlamında bütün illerimizde hatta genelgeyle bir ara 1976 yılında Ali Naili Erdem Milli Eğitim Bakanı iken bütün okullara genelge yayınlamış. Mirya Kefalon zaferi kutlamaları yapılsın, anma etkinlikleri düzenlensin diye okullardaki yöneticilere talimat genelge şeklinde geçilmiş. Demek ki bu vaktiyle de Türkiye'de bilinen ve milli eğitimde de bütün Türkiye çapında kutlanan bir olaydı. Sadece 3 ilde değildi. Bunun böyle olmasını da temenni ediyoruz. Çünkü Mirya Kefalon zaferi az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'nin tapusunun alındığı, Anadolu'nun kaybedilmez bir vatan olduğu, şehitlerinin orada bilinen bir coğrafyada bulunduğu bilinen çok açıkça detaylı anlatılıyor tarih kaynaklarında. Çok iyi bilmemiz gereken ibretlik bir olaydır. Ve bundan sonra Bizans-Selçuklu ilişkileri farklı bir veçeye, yöne doğru evrilmiştir. 1243 yılındaki Moğol istilası olmasaydı, yani programımızın girişinde vurgulamış olduğunuz Köse Dağı Savaşı ve yenilgisi olmasaydı, tabii tarih böyle ifade edilmez ama Türkiye Selçuklu Devleti uzunca bir süre daha devam edebilirdi. Parçalanmazdı, beyliklere dönülmezdi. Bunun gibi sonuçları üzerinde düşünülecek çok önemli bir zaferden bahsediyoruz. Mirya Kefalon zaferinin sonucunda Batı Anadolu'nun iskanı açılması söz konusudur. Batı Anadolu'nun diyorum. Çünkü Orta Anadolu zaten tamamen Müslüman Türk nüfusunun yerleştiği, Doğu Anadolu'nun tamamen artık fethinin tamamlandığı bir dönemden bahsediyoruz. 1776'dan sonra artık Akdeniz kıyılarında Ege adalarına kadar uzanan sahada tamamen iskan söz konusudur. Denize açılma söz konusudur. Sultan 1. Gıyasettin Keyhüsrev, 2. Gıyasettin Keyhüsrev'e kadar olan süre zarfında, yani aradaki İzzettin Keykavus ve Alaaddin Keykubat zamanlarındaki fetihlere de baktığımız zaman Sinop'tan Antalya'ya kadar, Alanya'ya kadar olan sahada donanmaların bulundurulması, artık Selçuklu Devleti'nde Türkiye Selçuklu Devleti'nin bir donanma komutanlığının oluşması söz konusudur. O dönemlerde Akdeniz ordularının komutanı olarak Atabey Ertokuş Bey, Mübarizüddin Ertokuş ismiyle bildiğimiz bir Selçuklu Atabey vardır. O donanma komutanı olarak atandı ve sıfatı da Emirü Sevahil idi, yani sahillerin komutanı idi. Hüsamettin Çoban ismiyle bildiğimiz Karadeniz bölgesinin beylerbeyi olan Hüsamettin Çoban Bey 1226 yılında Karadeniz'den açılmak suretiyle, denize açılmak suretiyle Sinop'tan hareketle Suudak limanına, yani Kırım'daki limana kadar gitmiş. Orada orayı fetih göreviyle görevlendirmiş.
Hocam her zamanki gibi Neslihan'dan uyarı geldi, gene bir nefeslenelim diye. Öyle yapalım.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla hocam seferler peş peşe geliyor. Fakat aradan biraz sonra siz söyleyeceksiniz. İkinci Gıyasettin Kesre dönemine de geleceğiz. Orada bazı sıkıntılar var. Zaman kalırsa da bu ilginç bir savaş. Kösedağ Savaşı'nı hocamızdan bütün ayrıntılarıyla öğreneceğiz. Buyurun Güray hocam.
Sultan Alaaddin Keykubat 1221 yılından itibaren tahta bulunmuş. 17 yıl boyunca da Türkiye Selçuklu Devleti'nin tahtında güçlü bir hükümdardır ve devletlerin yükseliş dönemini temsil ederler. Özellikle Türkiye Selçuklu Devleti'nin zirve ismidir Alaaddin Keykubat. Kendi adıyla yapmış olduğu inşaatlarla, yapılarla, şehirlerle günümüze kadar nam salmıştır. Alaaddin Keykubat zamanı Türkiye Selçuklu Devleti dünyanın en zengin, refah düzeyi yüksek bir devletiydi. Tabii Avrupa'daki o zamanki krallıklarla olan bütçesi karşılaştırıldığında gerçekten de onları 3'e 5'e katlayan büyük bir hazinenin yönetimini gerçekleştiriyordu. Uluslararası ticareti yönetmekteydi. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Akdeniz'de ve Karadeniz'de donanmaları bulunduran ve limanları gümrük güvenliğini sağlayarak elinde tutan, deniz ticaretine yön veren bir politikaya sahipti ki Kıbrıs'taki Venediklilerle yapmış olduğu anlaşma buna emsal teşkil etmektedir. Yine Selçuklu Devleti'nin Karadeniz ticaretinde de Avrupalılarla çeşitli anlaşmalar yaparak, Bizans'la da anlaşmalar yaparak Karadeniz'deki ticaret yollarının güvenliği ve gidişatıyla ilgili de tedbirler almaya çalıştığını görüyoruz. Yine Doğu Anadolu'nun güvenliği konusunda Sultan Alaaddin Keykubat'ın Eyyubilerle olan anlaşmaları çok önemlidir. Moğol tehlikesinin doğudan belirmeye başladığını sezmiş olan Sultan Alaaddin Keykubat Eyyubilerle haberleşmiş ve Melik Eşref ile birlikte Melik Kamil yine aynı şekilde işbirliği yapmak suretiyle Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da Suriye'de bir ittifak teşekkül ettirmeye çalışmıştır. Ancak bu ittifak bu bölgedeki Selçuklu varlığının yanı sıra Eyyubi-Selçuklu rekabetinin ateşlenmesi üzerine Moğol istilası öncesinde bozulacaktır. Bunun üzerine Alaaddin Keykubat Güneydoğu Anadolu'ya bir sefer yapmak zorunda kalmış. Yine Doğu Anadolu'daki bazı beyleri kendisine bağlamak üzere Doğu Anadolu'ya sefere çıkmak durumunda kalmıştır. Bu seferi 1226-1227 yıllarına denk geliyor. Yine aynı tarihlerde Karadeniz'de donanmasını sefere göndermiş bulunuyor. Yani Alaaddin Keykubat bir taraftan Doğu Anadolu'ya sefere giderken aynı anda birkaç koldan askerlerini, ordularını farklı bölgelerde savaşlara gönderebiliyordu. Yani birkaç cephede aynı anda savaşabilen bir büyük güç olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Moğollara karşı bir ittifak yapmak suretiyle güç oluşturmaya çalışması da tabii bir durum. Moğolların gücünün farkında olduğunu gösteriyor Alaaddin Keykubat'ın. Gerçekten Anadolu'da Orta Asya'dan Moğol baskısından kaçarak gelmekte olan yüz binlerce Türkmen, şehirli, köylü, göçebe halk Anadolu'yu istila etmeye başlamıştı. Ve Alaaddin Keykubat bunları iskan eden bir padişah olarak Anadolu'nun kimliğinin, kültürünün, nüfusunun dengesinin değişmesinde önemli bir inşaatçı sultandır. Yani evet, inşaatçı dememizde yarar var. Çünkü yüz binlerce gelen mülteciyi, Moğol baskısından gelen insanı yerleştireceği bir yer lazım. O da Batı Anadolu. İşte Orta Anadolu'nun boş kalan yerleri, kıyılar, Karadeniz, Akdeniz. Moğol istilasının böyle bir sonucu da oldu aslında. Yüz binlerce insanın Orta Asya'dan Anadolu'ya birbiri ardınca kervanlarla katar katar gelmiş olması sonucunu vermiştir ki Mevlana'nın ailesi de kendisi de bu dönemde gelmiştir Anadolu'ya. Yine Ahi Evran-ı Veli'nin gelmesi gibi, yani bazı temsil, herkesin bildiği isimleri de burada belirtelim ki ne kadar önemli bir değişime sebep olduğunu göstermek gerekiyor. Moğol istilası böyle bir sonuç getirdi aslında. Henüz Moğollar gelmeden sonuçları geldi.
Hocam, Türk tarihinin izindeyiz. İster istemez şimdi öyle bir coğrafyadan bahsediyoruz ki işte az önce söylediniz, şimdi döneceğiz yine Orta Asya'nın ta içlerine kadar. Daha önce programlarımızda ilk başladığımızda gittik Avrupa'nın içlerine kadar. Daha sonra hocam gittik Afrika'nın içlerine kadar. Bilinen dünyanın her yerinde Türk tarihinin izlerini buluyoruz. Şimdi ister istemez bu Cengiz nereden çıkıyor? Bu önüne insanları katıyor, kovalıyor, katliamlar yapıyor ve geliyor Köse Dağı kadar. Bu sürece ilişkin hocam özetle olsa dinleyicilerimizi bilgilendirir misiniz?
Dünya tarihinde ve kendi tarihimizde, Türkiye tarihinde, Türk tarihinde, aynı zamanda İslam tarihinde Cengiz İmparatorluğu'nun yaptıklarını anlatmadan geçmek bir eksiklik olur. Özellikle de Türkiye Anadolu tarihi açısından ve İslam tarihi açısından sonuçları çok vahim olan, aslında olumsuz sonuçları daha çok değerlendirilen bir takım olaylarla ilgilidir. Cengiz Han'ın yapmış olduğu faaliyetler çok da olumlu bir şekilde anlatılmaz. Olumlu sonuçları da olmuştur. Bunu da değerlendirmek gerekiyor. Tabii tarihçi bugünden geçmişe baktığında daha objektif değerlendirebiliyor. Zamanın sıcak şartlarından uzak olduğumuz için tarafsız değerlendirmeler yapabiliyoruz. Cengiz Han Temuçin ismiyle bilinir. Kendisinin Çingiz ya da Cengiz ismini alması onun kişiliğiyle de ilgili olmakla birlikte savaşçı kimliğinden dolayı sonradan verilmiş bir sıfattır, bir lakaptır. Daha sonrasında kendi hayatındaki yapmış olduklarının yanı sıra yaklaşık 1206'dan 1227 yılına kadar, yani onun hayatta bulunduğu 1226-1227 yılına kadar olan dönemde imparatorluğunu en geniş sınırlara ulaştırdığını söyleyebiliriz. Anadolu'nun bir kısmına kadar gelmiştir. Orta Asya'da Harezm Şahlar devletini yıkmıştır ve onun yerine kendisi bugünkü Hazar Denizi'nin güney ve doğu bölgesinde merkezlenen, yani Türkistan coğrafyasına hükmetmek suretiyle ortaya çıkan bir imparatorluğun başına geçmiştir. Harezm şehrinden sonra Otrar ve çevresini, Semerkant, Buhara bölgesini kendisine üs olarak seçmiştir. Ardından da Pekin bölgesine kadar, Çin bölgesine kadar olan sahada hükümran olmuştur. Cengiz Han'ın hakim olduğu sahayı şöyle özetleyecek olursak, 1221-1222 yılına gelindiğinde Cengiz Han bütün İran coğrafyasının, Hindistan'ın bir bölümünün, özellikle batı ve kuzey bölümünün, yine Karadeniz kuzeyinin tamamına yakınının, Rusya diyebildiğimiz, o zaman böyle bir Rusya devleti yok ama Knezlikler dediğimiz beylerin tamamı, parçalı şekilde olsa da İdil boylarındaki Knezlerin tamamı, yine Türk boylarının bu bölgedeki Moğol ve Türk topluluklarının tamamı Cengiz Han'a itaat eder durumdaydı. Bu bölgede kimler vardı 1220'li yıllar itibariyle? İşte Kuman Kıpçaklar, Oğuzlar, Peçeneklerin kalıntıları, Bulgarlar, Bulgar devleti de bu bölgede. Bunların hepsi Cengiz Han'a bağlıydılar. Hazarlar yine Cengiz Han'a bağlanmışlardır. 1222 yılı itibariyle bu bölgede de artık 1235 yılına kadar onun oğulları zamanında da Moğol hakimiyetinin gerçekleştiğini görüyoruz. 1235 yılı itibariyle Çin'de de artık bir yeni Moğol devleti kurulmuş bulunuyordu. Kubilay Hanlığı, Türkistan sahasında Çağatay Hanlığı, İran coğrafyasında İlhanlılar, Sibirya'da Karadeniz'in kuzeyinde ise başkent Saray olmak üzere Altın Orda Hanlığı, dört büyük hanlık haline geliyor. Cengiz'in vefatından sonra oğulları arasında böyle bir paylaşım söz konusu. Ve bu tarihler itibariyle Moğollar henüz İslamiyet'e girmiş bir devlet ya da topluluk değiller. Kendi hakimiyetleri altındaki toplumlarda farklı diller, dinler var. Çok farklı kültürler, coğrafyalar birbiri içinde. Büyük bir imparatorluk, askeri güce dayalı bir devlet kurmuştur Cengiz Han.
Hocam ama içerisinde az önce söylediğiniz gibi devlet yönetiminde olsun, ordu yönetiminde olsun yine İslamiyet'e geçmemiş ya da geçmiş, bilmiyorum siz söylersiniz şimdi, Türkler var hocam.
Henüz Cengiz Han'ın kendisi de zaten tabii tek tanrılı bir imparator olmakla birlikte, yani hükümdar anlamda Kaan sıfatını kullanmıştır. Han kullanılmıştır kendisi tarafından. Cengiz, Hakan, Han. Türkçe hükümdar sıfatlarını, lakaplarını ve saray geleneğindeki unsurları aynıyla kullandığını söyleyebiliriz. Orta Asya geleneklerine göre kurulmuş olan bir Türk-Moğol ya da Türk-Tatar devletidir şeklinde de tanımlanabilmiştir. Türk tarihinin bir parçasıdır Cengiz İmparatorluğu. Genel anlamda değerlendirecek olursak en geniş kapsamıyla baktığımız zaman objektif bir değerlendirmeyle bunu söylemek durumundayız. Çünkü gerçekten de Cengiz Han'ın sarayındaki şamanların görevleri, memurların görevleri, bitikçilerin yaptığı işler geleneksel İslamiyet'e giriş yıllarında da görülen, İslamiyet öncesinde de görülen Türk devlet geleneğindeki unsurlardır.
Ve Anadolu'ya yöneliyorlar hocam, evet.
Ve Anadolu'nun tabii 1230'lu 35-36 yılından itibaren artık Doğu Anadolu sınırlarına dayanmış olan İlhanlı Devleti'nin Anadolu'ya giriş hazırlıklarını yaptığını, 1237 yılında Alaaddin Keykubad'ın birdenbire zehirlenerek 1238'de şehit düşmesi, şehit olması üzerine de Anadolu'da bir Moğollara karşı kötü idare diyebiliriz, başarısız bir idarenin başlamasıyla bu Moğollar açısından bir fırsat olmuştur. Aslında Moğollar Anadolu coğrafyasına girerken bir takım tereddütler de yaşadılar. Özellikle Baycu Noyan'ın başında bulmuş olduğu Kösedağ Savaşı'ndan önce gelen Moğol ordusu, Anadolu'da Alaaddin Keykubad'ın almış olduğu tedbirleri bilen bir ordu. Bundan dolayı da nasıl bir orduyla karşılaşacağını da tam kestiremiyor, çekiniyor yani. Moğollarda da çekinme olduğunu anlıyoruz. Bütün bununla birlikte Anadolu'da şöyle bir nam salmış Moğol askeri de. Yani İlhanlı ordusunun askerlerinden halkın nasıl korktuğunu şu şekilde kaynaklardan edindiğimiz bir anekdotla hemen belirtelim. Bir Moğol askerinden 17 kişi kaçardı gördüğünde. 17 silahlı asker diyor. Demek ki 1'e 17 daha korkutucu bir etkiye sahipler. Neden böyle bir etki yaptı Moğol askerleri? Çünkü girdikleri şehirlerde çok büyük vahşiyane yağmalar, talanlar, eziyetler yapıyorlardı. Ve bu da kat be kat daha büyük bir olay şeklinde kulaktan kulağa, dilden dile destansı bir etki yaratıyordu.
Yani psikolojik savaşı zaten kazanmış.
Psikolojik anlamda Moğollar üstündü. Nitekim Kösedağ Savaşı'nda da en büyük avantajları bu olmuştur. Yani Moğol ordusunun teknik anlamda ya da taktik anlamda çok üstün olduğu bir noktadan bahsediyorsak bu psikolojik üstünlüktür her şeyden önce. Yani teknik, taktik hepsi psikolojiyle burada bir arada değerlendirilmesi gerekir. Nitekim Selçuklu ordusunun başta sultan olmak üzere önemli bir kısmının savaş meydanını terk etmesi, savaşa girmeden terk etmesinin bir açıklaması da yoktur.
Yani. Ve bu da belki bizim savaşlar tarihimizde çok ener görülen bir durum hocam. Evet.
Kösedağ Muharebesi'nde bir baskın yoktur. Mesela Moğol baskını yoktur. Pusu yoktur. Savaş teknikleri, taktikleri açısından değerlendirirsek. Karşılıklı bekleyiş vardır. İki ordu karşılıklı günlerce beklemiştir. Böyle yani ulu orta şehitlerin olduğu, kanlı meydan savaşlarının olduğu ve ondan sonra yenilginin gerçekleştiği bir savaştan bahsetmez kaynaklar. Bir yenilgi olarak görülmekle birlikte Kösedağ bozgunu, evet bir ordu dağılmasıdır, bozgunudur ama gerçek bir savaşın bütün gücüyle iki ordunun birbirine girmesiyle oluşmuş bir savaşın bozgunu değildir.
Yani bir Malazgirt değil, bir Mirkefalon değil, bir Sakarya değil, hiçbirisi değil hocam, burada bekliyorlar. Coğrafya olarak yerinde dinleyicilerimiz hocam söylerseniz tarih 1243, evet.
1243 yılın civarında bugünkü Sivas ili sınırları içerisinde bulunan genel olarak tarihçilerimiz de Kösedağ mevkiini, Kösedağ Ovası ve Boğazı'nı bir savaş alanı olarak tercih etmekteler. Yani yaklaşık bölge burası. Orada da tam böyle sınırları kalemle çizilmiş bir coğrafya bilgisi yok elimizde. Ama bu bölgeye konumlandırıyoruz genel olarak. Çünkü Moğol ordusunun geldiği güzergah da Erzurum-Erzincan yolundan Sivas'a doğru ilerledikleri haberi var kaynaklarda. Dolayısıyla bu iki ilin arasındaki bir bölgede Kösedağ mevki en uygun alan olarak tanımlanıyor. En yakın saha biliniyor. Bu bölgede karşılaşan iki ordu neticede Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'ın ve yanında başta Saadettin Köpek olmak üzere devlet adamlarının savaşın neticesinden ümitsiz olmaları, kendilerine olan özgüven eksiklikleri ve meydan savaşı tecrübelerindeki kusurlar nedeniyle, ki o tarihler itibariyle baktığımızda gerçekten de Selçuklu idarecileri büyük savaşlara yakın bir dönemde çok fazla girmiş değiller. Girdikleri savaşlarda iç isyanlar var. Onlarda da yenilmişler.
Hocam yani. Kitabı kazanan dinleyicimizi anons etmeyi unuttuk. Programımızın da sonuna geldik. Bu haftada hocam başka bir coğrafyadayız. Slovenya'dayız. Slovenya'dan Seyfullah Kostak adlı dinleyicimiz ulaştı bize. Bu güzel kitabı kazandı. Yollayacağız. Safevi Devleti'nin kuruluşu ve gelişmesinde Anadolu Türklerinin rolü. Profesör Doktor Faruk Sümer gibi efsane bir hocanın, rahmetli hocamızın kitabını armağan edeceğiz. Güneş'im, Köse Dağ Savaşı'nın sonuçları ve 2. Beylikler dönemine artık önümüzdeki hafta kısmetse devam edelim.
Evet.
Süremizi doldurduk Güray Hocam. Çok teşekkür ederim. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık, sağolunuz.
Siz de sağ olun, ben teşekkür ederim.
Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Biliyorsunuz pazartesi günü de dünden bugüne Türkçemizle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.